Ayrım 4.
Toplumla çelişkilerini giderebilmeli, ilişkilerini düzenleyebilmelidir. Ancak genç, insana ve evrene ilişkin değerleri daha henüz tanımaktadır. Bu keşifler onun için şaşırtıcıdır. Özellikle kendinden oluşan değişikliklerin nedenini ve anlamını araştırır. Dünyaya, topluma ve en çok da kendine büyük ilgi duyar. Böylece o bizzat kendi kendine sorun olur. Genç bu dönemde kendinde yeni bir ben keşfeder. Biyolojik yapısını ve bedenini tanır. İç tepilerini öğrenir. Cinsel uyanışına tanık olur. Beninin bilmediği, tanımadığı yönlerini görür. Kendini inceler. Buradan içinden gelen, kendilerini gerçekleştirmek için baskı yapan yaşama güdülerini, cinsel iç tepilerini ve genellikle bunların karşısında yer alan içindeki sosyal ahlakı, üst beni fark eder. Günah ve suç duygularının benliğine yaptığı baskıyla iç tepilerinin baskısı arasında sıkışıp kalır. Tüm eğilim ve duygularını vicdan merceği altında inceler. Kusurlarının görülmemesi için iç dünyasını saklar. Bu, doğal sınırları içinde kaldığında sorun yaratmaz. Aşırı boyutlara vardığındaysa genç kendini çevresinden soyutlar, içine kapanır. Bu çağdaki kişi, bir yandan içinde bulunduğu yaşın gereklerini yerine getirmek, kazandığı yeteneklerini kullanmak, yeni tanıdığı hazları, ulaştığı sınırlı özgürlüğü doyasıya yaşamak ister. Diğer taraftan, düşlediği geleceğe ulaşmak, amaçladığı hedeflere varmak için kendi kendini kısıtlamak zorunluluğunu duyar. Gezmek, eğlenmek, karşı cinsle birlikte olmak istemektedir ama istediği sosyal düzeye tırmanması için, seçtiği öğrenim dalında ilerlemesi, toplumun onayını alması için iç tepilerine ters düşen kurallara uyması gerekmektedir. İşte bu çelişki gençlik bulanımının nedenlerinden biridir. Bir de gencin karşısında yerleşik bir düzen vardır. Bu düzende örf, adet ve gelenekler, yasalar, yasaklar, kurallar, ahlak ve değer yargıları, tutumlar yer alır. Gençten bu sınırların çerçevesi içinde davranması istenir ve beklenir. Böylece genç, amaç ve emellerini gönlünce gerçekleştiremediğini görür. Düşündüklerinin, yapmak istediklerinin kısıtlandığını hisseder. Halbuki o artık kendi kendini yönetmek, kendi sorumluluğunu taşımak, kararlarında özgür olmak, kişiliğini kabul ettirmek ister. Çevresi, özellikle aile büyükleri onu hala çocuk görmekte, kendi denetim ve gözetimlerinden çıkması halinde yanılgılara düşebileceğini düşünmektedir. Bu evrede genç, yetkinlik ve kişiliğini onaylatmak için çevresiyle savaşa girer. Gencin çevresiyle giriştiği bu çatışma, bunalımının bir diğer kaynağını oluşturur. Gençlik döneminin önemi ve özellikleri bu değinilerle sınırlı değil kuşkusuz. Biz bu konuyu genç kız açısından inceleyeceğimiz için yalnızca temel noktalara değinmekle yetindik. Hormonların gelişim üzerindeki etkileri. Gelişimin yönü ve nitelikleri üzerinde yaşanılan doğal ve sosyal çevre, sosyoekonomik durum, yaş, beslenme, hormonlar gibi çeşitli etkenlerin rolü görülür. Ancak hormon adı verilen iç salgı bezlerinin kana salgıladıkları kimyasal maddelerin bu alandaki etkisi tartışılmaz bir önem taşır. Ünlü bir fizyoloğun dediği gibi, geleceğimiz iç salgı bezlerinin elindedir. Bu salgılar gereken oranlarda kana karışmadığı takdirde bedenin tüm gelişimi bozulur. Bedenin görünüşünde, yapısında, cinsel özelliklerin kazanılmasında, mizaçta, zekada ve şahsiyette önemli değişmeler ortaya çıkar. Dengesizlikler ve bozukluklar görülür. Hormonlardan her biri ayrı bir görev ve işleve sahipse de, gerçekte bunlar birbirlerini de etkileyerek birlikte çalışan organlardan oluşan bir sistem olarak görev yaparlar. Bir bezin çalışmasının bozulması diğer bezlerin çalışmasının bozulmasına neden olur. Söz gelimi, adrenal ve hipofiz bezlerindeki bozukluklar cinsiyet bezlerinin çalışmasını etkiler. Bunun sonucunda erken yaşta cinsel olgunluğa ermek veya zamanında cinsel olgunluğa ulaşamamak gibi durumlar görülür. Bazı bezlerin birden çok salgı bırakması, bunların görevinin ve karşılıklı etkileşimdeki kuralların kesin olarak belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Hipofiz bezinin en az 8 hormon, adrenal, erkek ve dişi cinsiyet bezlerinin en az 2'şer hormon salgıladıkları bilinmektedir. Timus salgı bezi. Çocukluk çağına ilişkin bir iç salgı bezi olan ve göğüs kemiğinin altında bulunan timus bezi, çocuk gelişiminin mimarıdır. Timüs bezinin çıkarıldığı köpek yavrularında gelişimin bütünüyle durduğu gözlenir. Timüs bezi 15 yaşına kadar etkinliğini sürdürür, bu yaştan sonra görevini bitirerek bir yağ keseceği haline dönüşür. Epifiz salgı bezi. Timüsün dışındaki iç salgı bezleri etkinlik ve gelişimlerini ergenlik çağı içinde de sürdürürler. Bunlardan beynin ortasında yer alan epifiz, ergenlik döneminin tamamlanmasından sonra çalışmasını yavaşlatır ve küçülür. Epifiz bezi, zekanın ve cinsel organların gelişimini düzenlemekle görevlidir. Bedenin, zekanın ve cinsel olgunluğun birlikte uyum içinde gelişmesini sağlar. Bir anlamda cinsel gelişmenin çok hızlı gerçekleşmesini engelleyen bir fren görevini yapar. Epifiz bezi çalışmazsa veya gereğinden az salgı verirse, cinsel organlar ve özellikle zeka zamandan önce gelişir. Epifizin aşırı çalışması halinde ise bedence ve zekaca gelişme gecikebilir. Erken yaşlarda üstün zeka düzeyine çıkıp sonradan normal zekada kalanların yüksek zeka belirtileri gösterip erken yaşta ölen çocuk dahilerin epifiz bezinin bozuk çalışması sonucu görüldükleri ileri sürülmektedir. Hipofiz salgı bezi. Beynin tabanında epifiz bezinin altında yer alan hipofiz, kiraz çekirdeği büyüklüğündedir. Gelişimi sağlayan başlıca etkenlerden biridir. Hipofiz hormonlarından elde edilen öz, farelere verildiğinde normal büyüklüğün iki katına ulaşan dev fareler elde edilmiştir. Hipofiz bezi çıkarılan yavru farelerin ise kısa bir süre içinde öldüğü belirlenmiştir. Hipofizin gerek dişi ve gerekse erkek cinsiyet bezlerinin çalışmasını artırdığı, cinsel yaşamı kamçıladığı görülmüştür. Bu hormon genç hayvanlara verilirse ergenliğin vaktinden önce gelişmesi sağlanır. Hipofiz bezinin iyi çalışmadığı kişilerde cinsel organlar tam bir gelişme gösteremezler. Hipofiz salgı bezi başlıca iki tür gelişim bozukluğuna neden olabilir. Enfantilizm. Hipofiz salgı bezinin az hormon çıkartması nedeniyle gelişimin yavaşlaması ve bir noktadan sonra durması enfantilizme yol açar. Bunlar kısa boylu, cılız, ufak yapılı çocuklardır. Böyleleri yalnız bedence değil, psikolojik yönden de çocuksu kalırlar. Gigantizm. Hipofiz salgı bezinin aşırı hormon bırakmasından ileri gelmektedir. Kendini aşırı boy ve kilo artmasıyla belli eder. Özellikle ergenlikten önce görülen anormal boy ve kilo artmaları gigantizmin ilk belirtileridir. Tiroid salgı bezi. Tiroid, kanatları bir papyon kravatı anımsatan bir iç salgı bezidir. Gırtlağın altında, boynun bedenle birleştiği yerde bulunur. Ağırlığı 25-30 gram kadardır. 5 kan damarıyla beslenmekte ve salgılarını bu kan damarları aracılığıyla tüm bedene yaymaktadır. Temel görevi zekanın gelişimini düzenlemektir. Tiroid salgı bezinin yokluğu veya zayıflığı genel olarak kreten denilen bedence gelişme bozukluğuyla birlikte görülen zeka geriliklerine yol açar. Kretenler cüce denecek kadar küçük yapılı tiplerdir. Yaşamın ilk 6 ayında bu hastalığı tanımak olanağı vardır. Erken tanı ve erken tedavi ile düzelme sağlanması mümkündür. Buna karşın tiroid salgısının yaşamın ilk çocukluk yıllarında fazla olması, uzun boylu, orantısız bedensel özelliklere sahip tuhaf tipler meydana getirmektedir. Paratiroid salgı bezi. Paratiroid salgı bezleri, tiroid bezlerinin sağında ve solunda olmak üzere 4 tanedir. Bunlar kırmızı renkte ve birkaç milimetre çapında küçük yuvarlaklardır. Paratiroid salgısının azlığı kanda kalsiyum oranını azaltır, fosfor oranını arttırır. Bu dengenin bozulması iskelet yapısının iyi gelişmemesine yol açar. Paratiroid salgısının artması kandaki kalsiyum oranını arttırarak iskeletin zamanından önce kireçlenip sertleşmesine neden olarak gelişmeyi önler. Tetani, paratiroid salgısının azlığının yol açtığı çocuklarda görülen bir hastalıktır. Bu tür çocuklarda bayılmalar ve titremeler görülür. Çelimsiz görünümleri, iskelet yapılarının zayıflığı, dişlerinin çürüklüğüyle tanınırlar. Böbrek üstü salgı bezleri. Böbrek üstü salgı bezleri adından da anlaşıldığı gibi böbreklerin üzerlerinde yer alır. Bunların salgıladığı hormonların duygusal ve zihinsel yaşamımız üzerinde önemli etkileri vardır. Bu hormonların eksikliği, asteni olarak adlandırılan zihinsel ve bedensel yorgunlukla tanınan bir hastalığa neden olur. Bu durumun bazen erken bunamalara yol açtığı da görülmektedir. Böbrek üstü salgı bezlerinin tedavisiyle erken bunamaların bazı türlerinde olumlu sonuçlar alınması bu görüşü doğrulamaktadır. Böbrek üstü bezlerinin salgıladığı adrenalin maddesi insanın duygu ve heyecan dünyasını büyük oranda etkilemektedir. Bu madde kana ne oranda fazla karışırsa heyecan da o oranda fazla olmaktadır. Sık sık aşırı heyecan hali yaşayan bazı kişilerde böbrek üstü salgı bezlerinin çalışmasının bozulduğu, heyecan hallerinde düzensizlikler ortaya çıktığı görülür. Bu nedenle bu hormon psikofizyolojide heyecan hormonu adıyla anılır. Gonad salgı bezleri. Gonad salgı bezleri cinsel yaşantımızı büyük ölçüde yönlendiren cinsiyet bezleridir. Cinsel organlarımızın yakınında yer alırlar. Gonad femel, dilimizdeki yaygın adıyla yumurtalık, folikülün ve östrojen dediğimiz dişi cinsiyeti belirleyen hormonları salgılar. Erkeğe özgü salgı bezi gonad mal, dilimizdeki yaygın adıyla erlik bezi, testosteron adını taşıyan hormonu salgılar. Cinsiyet bezleri ilk kez ergenlik çağı öncesinde çalışmaya başlarlar. Hipofiz ve adrenal bezleriyle birlikte cinsel güdünün ve diğer tali cinsel özelliklerin belirlenmesinde etkin olur. Erlik bezleri çıkarılan erkekler, erkeklik hormonunun eksikliği nedeniyle yaşlarına göre bazı fizyolojik ve biyolojik değişimler geçirirler. Buluğdan önce erlik bezi çıkarılan oğlanların kadınsı özellikler gösterdikleri, kalçaların genişleyip memelerinin büyüdüğü, cinsel organlarının gelişmediği, sakallarının koltuk altı ve bacak arası kıllarının az çıktığı, sesin çocuksu kaldığı, kemiklerin geç kireçlenmesi nedeniyle kol ve bacakların normalden fazla uzadığı görülür. Bunlarda cinsel istek genellikle görülmez. Böyle kişilere köse ve harem ağası tipi denmektedir. Dişide cinsiyet bezlerinin salgılayıcısı olan yumurtalıklar rahmin iki yanında ve birer badem büyüklüğündedir. Ağırlıkları yalnızca 4-5 gram olan bu bezlerin çıkarılması halinde çok önemli değişimler ortaya çıkar. Genç kızlarda cinsel organların, rahmin, memelerin gelişmediği, kalçaların erkek kalçası gibi dar ve küçük kaldığı, koltuk altı ve bacak arası tüylerinin çok az çıktığı görülür. Adet görme gerçekleşmez. Kısaca cinsel bezin alınması kız çocuğunu bir kadın olabilme olanağından yoksun bırakır. Ergin yaşta yumurtalıklarının çıkarılması halinde o güne kadar normal bir kadın olan kişide aybaşı kanamaları kesilir. Adet kesilmesinde görülen belirtiler ortaya çıkar. Cinsel organlarda gerileme olur. Buna karşın genellikle bir şişmanlama görülür. Cinsel istek her zaman bütünüyle kesilmez. Bedenimizin gelişimini yönlendiren iç salgı bezleri daha önce de değindiğimiz gibi birbirinden bağımsız değillerdir. Karşılıklı etkileşim içinde beden yapımızın özelliklerini fizyolojik yönlerimizi ve bunlara bağlı olarak psikolojik yapımızı oluştururlar. İç salgı bezlerinin tümünü birden etkileyen ve onları iç güdüm içinde yöneten, bedenin içinde bulunduğu çağın ve durumun özelliklerine göre çalıştıran hipofiz salgı bezidir. Hipofiz salgı bezinin çalışmasındaki bir dengesizlik, bütün diğer bezlerin çalışmasını dolayısıyla tüm yapımızı bozar. Bedenin düzen ve uyum içinde gelişmesi büyük ölçüde iç salgı bezlerinin uyumla ve düzenle çalışmasıyla olasıdır. Büyüme ve gelişmenin her aşamasında hormonların etkisi tartışılmaz bir öneme sahiptir. Bununla birlikte yalnız hormonlarla gelişme atılımlarını açıklamak olası değildir. Hormonlar yeterli oranlarda salgılanmadığında veya kandaki hormon oranında anormal artışlar görüldüğünde, gelişmede bozuklukların ortaya çıkması hormonların bu alandaki etkisini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak hormonların uyarıcı etkisinin bir anlam taşıyabilmesi için elverişli bir yapıya, uygun bir ortama, yeterli bir beslenmeye gereksinme vardır. Bu yoksa hormonal etkilerin sonuçları normalliğin sınırları dışında gelişebilir. Bu görüş ışığında bakıldığında hormonların büyüme ve gelişmenin gerçek nedeni olmaktan çok bu mekanizmaları harekete geçiren ve onu yönlendiren güçler oldukları anlaşılır. Hormonal uyarılarla yeni bir atılım kazanan genç kızlığa geçiş dönemindeki büyüme ve gelişmeyi en belirgin yönüyle vurgulamak gerekirse denilebilir ki bu büyüme öncelikle cinsel nitelik taşır. Çünkü bu atılımla genç kız çocukluktan kopup kadınlığa yönelmektedir. Giderek olgunlaşarak kadınsı özellikler kazanmaktadır. Bu cinsel gelişme kızlarda oğlanlardan daha önce olur ve onlardan daha kısa bir süre içinde tamamlanır. Bölüm 3. Genç kızlığa girerken. Dişisi ve erkeğiyle biyo-psikososyal bir varlık olan insan, doğumundan ölümüne değin pek çok evreden geçer. Bu dönemleri kabaca şöyle sıralayabiliriz. Bebeklik 0-2 yaş. Çocukluk 2-13 yaş kızlarda, 2-15 yaş oğlanlarda. Gençlik 13-21 yaş kızlarda, 15-21 yaş oğlanlarda. Yetişkinlik 21-65 yaş. Yaşlılık 65 yaş ve sonrası. Çocukluk döneminin sonunda insan yavrusunun dişisi erkeğinden gerek biyolojik, gerek psikolojik ve gerekse sosyal açıdan daha kesin ve kalın çizgilerle ayrılır. Bir dişi ve erkek olarak çocuk adını bırakarak genç kız ve delikanlı olarak anılır. Biz burada genç kızı birbirinden ayrı düşünülemeyen, karşılıklı etkileşim içinde olan üç yönüyle biyolojik, psikolojik ve sosyal özellikleriyle ele alıp incelemekteyiz. Kuşkusuz genç kızlık belirli bir olaydan sonra birden ortaya çıkan bir olgu değil, bir gelişme süreci içinde gelen ve belirli bir döneme yayılan bir gelişme evresidir. Çocuklukla yetişkinlik arasında bir basamak olma özelliğine sahiptir. Bu evreyle ilgili olarak kullanılan yabancı dil kökenli çeşitli terimler bulunmaktadır. Bazen bu terimlerin anlamlarına uygun düşmeyen şekillerde kullanıldıklarını görürüz. Adolesans, gençlik çağını en geniş dilimiyle içine alan bir terimdir. Dilimizde karşılığını yeni yetmelik ya da gençlik sözcüğüyle bulur. Puberte, cinsel yörelerdeki ve koltuk altlarındaki kıl oluşumunu belirtir. Ancak aynı zamanda çocuk yapma gücünün kazanılmasını anlatır. Bu nedenle genel olarak cinsel olgunluk çağının başlangıcı için kullanılır. Menarşe, adet görme, aybaşı halini anlatan ve kızlarda cinsel olgunluğa ulaşmayı belirten bir sözcüktür. Gerek puberte ve gerekse menarşe, Türkçe'de karşılıklarını ergenlik veya buluğ sözcükleriyle bulurlar. Ergenlik çağı, dişi ve erkeğin erinliğe kavuşmasından sonraki gelişme evresine verilen addır. Çocuk yeni yetmeliğe çocukluk çağının son yıllarında 10, 11 ve 12 yaşlarında yaşadığı hızlı bir büyüme ile girer. Bu çağ ön ergenlik olarak adlandırılır. Bu yıllarda özellikle bacakların birden uzadığı, boy yüksekliğinin belirgin biçimde arttığı, hatta bu hızlı büyümeye uyum sağlayamama nedeniyle diz kapaklarında derinin gerildiği görülür. Bu çağ içinde kızlar en yüksek büyüme oranına ulaşırlar. Böylece yeni yetmeliğe genel olarak büyümüş ve bedence oldukça gelişmiş olarak adım atarlar. 12 yaşından sonra büyüme oranı giderek düşer. 20 yaşlarında ise büyüme oranı sıfıra iner ki bu büyümedeki duraklamayı gösterir. Boy uzamasındaki bu hızlı büyüme ağırlığın artışında da aynen izlenir. Yani genç kızın ağırlığındaki artış 10-12 yaşları arasında en yüksek oranına ulaşır. Sonuç olarak kızlar bu dönemde yaşıtları olan oğlanları boy ve kiloca geçerler. Kiloca büyümede görülen bu yüksek oran giderek düşer. Boyda olduğu gibi 20 yaşında sıfıra ulaşır. Yukarıdaki grafikte doğumdan olgunluğa kadar geçen süre içinde kız ve oğlanlardaki ortalama boy uzamasını izliyorsunuz. Erkek çocuklardaki hızlı büyüme ile 12 yaşından sonra başlar. Daha yüksek bir büyüme hızı 15 yaşlarında boy ve kiloca kızların düzeyine eriştirir onları. 20 yaşlarında oğlanların boy ortalaması kızlardan 12 santim, ağırlık ortalaması ise 7 kilo daha fazladır. Kaldı ki erkek çocuklar büyümelerini 20 yaşından sonra da 21 yaşına kadar sürdürürler. Verilen bütün bu bilgilere ve oranlara karşın büyümede hiçbir zaman bir düzenlilik ve uyum aramamak gerekir. Büyüme bireysel ve cinsel yapıya göre değiştiği gibi dış koşullara, yaşanılan ortama, ırkların kendilerine özgü yapılarına göre de değişir. Söz gelimi İngiliz ile Japon ırklarının kendilerine özgü nitelikler taşımaları doğaldır. Yaz mevsiminde görülen büyüme kış mevsiminde görülen büyümeye oranla daha önemlidir. Ancak bazı genellemeler yapmak da mümkündür. Örneğin 17 yaşlarına karşılık olan ilk öğretimin ilk 4 yılında daha dengeli ve yavaş bir büyüme gözlenirken 11-17 yaşları arasında yüksek bir büyüme hızına tanık olunur. Önergenlik çağı içindeki kızların kemik yapılarında büyük gelişmeler olur. 14 yaşında bir kızın kemikleri hemen hemen oluşabileceği normal yapısına erişir. Yüz yapısı Çocuksuluktan kurtulmaya başlar, daha anlamlı bir biçime doğru gelişir. Göğüste, kalçada ve basende ilk gelişmeler belirir. Aşağıdaki çizimde kız ve oğlanlardaki bedensel gelişmeyi karşılaştırmalı olarak izlemek mümkün. Çizimlerde büyüme ortalama olarak gösterilmektedir. Bireysel ayrılıkları da göz önünde tutmak gerekir. Göğüslerinin büyümesi, kalçalarının genişlemesi, baseninin yağ toplayarak kadına özgü biçim alması, genç kızlığa hazırlanan kız çocuğunun en göze batan gelişmelerindendir. Bu değişimler, onun genç kızlık ve kadınlık simgesi olarak gördüğü özelliklerdir. Bu alanda kazanılan gelişmeler onda giderek bedensel benlik kavramının biçimlenmesine yol açar. 14 yaşına ulaşan kızların ses tellerinde çocukluk çağına oranla biraz kalınlaşma görülür. Böylece 10 yaşındaki bir kızın çıkaramayacağı alçak tonlu sesleri çıkarabilirler. Ancak 10 yaşındaki bir kızın sahip olduğu yüksek ses tonlarını söyleme yetilerini de korurlar. Böylece konuşmaları daha dikkat çekici ve dişice bir özellik kazanmış olur. Ön ergen kızlarda yaşanan bedensel gelişmelerin neden olduğu özel psikolojik yapı. Geçiş dönemi içindeki kız çocuğu geçirmekte olduğu değişim ve gelişmeyi dikkatle inceler. Kendini yaşıtlarıyla ve yetişkinlerle sürekli olarak karşılaştırır. Onlara benzeyen, benzemeyen, üstün ve zayıf yanlarını değerlendirir. Böylece bedensel benlik kavramına her geçen gün yeni bir çizgi ekler. Bedenin ileride sahip olacağı biçim üstüne dişler kurar, umutlara kapılır, endişe ve üzüntü duyar. Colette Audrey, Anıların Gözüyle adlı kitabında yeni yetmelik çağındaki kızların ortak özelliklerinden biri olan bu düşlerini şöyle dile getirir. En önemlisi, hayallerimde yaşatabilmek için kendimi başka bir biçime sokmaktı. Böylece ben olmaktan çıkıyor, o oluyordum. Her şeyden önce güzeldim ve 18 yaşındaydım. Bir şekerleme kutusunun üstündeki güvercinlerle çevrelenmiş iki genç kız resmi bu konuda bana çok yardımcı oldu. Ben, ipeksi ince bir kumaştan yapılmış uzun giysili, kısa saçları bukle bukle taranmış esmer kızdım. Ertesi gün yataktan kalkarken bu konunun üzerinde yine biraz duruyordum. Nedendir bilmem, aynaya yüzüm sabunlu olarak bakarken kendimi çok güzel buluyordum. İçim umutla, kıvançla doluyordu. Bıraksalar, geleceğe uzanan bu yolda ben, karşımda bekleyen köpüklü yüzü saatlerce seyrederdim. Ancak temizlik işini fazla uzatmamak gerekiyordu. Sabun köpükleri gidince her şey bitiyor, ilgimi hiç çekmeyen o aptalımsı çocuk suratımla yeniden yüz yüze kalıveriyordum.